Observatuvar Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Genç Osman'ı konuşacağız. Aslında tarihimiz için hani konuşurken bile üzüldüğümüz ender zamanlardan bir tanesi herhalde. Pek çok hüzünlü olay, pek çok acı olay, pek çok bazen kayıp konuşuyoruz. Ama bu ayrı bir etkiliyor insanları.
Evet, Osmanlı tarihinin en acı sayfalarından bir tanesi. Tarihçilerin Hayle-i Osmaniye dedikleri bir devir. Tabii bu Genç Osman Bağdat'ın fethinde yararlılığı gösterip de türkülere girmiş olan Genç Osman değil, Sultan II. Osman'dır ki genç yaşta tahta çıktığı için ve gençlik tecrübesiyle hayatı sonlandığı için, tecrübesizliğiyle hayatı sonlandığı için Genç Osman diye tarihimizde anılmıştır. Hı hı. Bu padişah, Osmanlı padişahları arasında çok müstesna bir yeri olmasına rağmen gerek saltanatını gerek hayatını kaybetmesi Osmanlı tarihinde de bir ilktir. İlk defa, hı hı, bir padişah tahttan indirilmiş ve ilk defa bir padişah katledilmiştir.
Çok acı tabii yaşanan, yani savaşırken hayatını kaybeden, şehit olan çok padişahtan bahsediyoruz. Ama bu başka bir olay. Biraz derinlerine ineceğiz. Dönemi anlamaya çalışacağız. İnsanları bu noktaya getiren gelişmeleri, tarafları, klikleri, aslında onları konuşmadan belki de neden bu sonucun ortaya çıktığını anlamak çok mümkün değil.
Tabii tarihi hadiselerin hepsinin arkasında bazı başka hadiseler var. Bu hadiseleri, kişileri, şartları, sebepleri anlamadan o hadiseyi analiz etmek mümkün değil. Sultan II. Osman hadisesinde de böyle. Yani Osmanlı Devleti'nde her zaman klikler olmuştur. Perde arkasından hadiseleri yönlendirmek isteyenler olmuştur. Bu çok tabii bir şey. Yani bütün devletlerde, bütün müesseselerde, bütün şirketlerde, hatta büyük ailelerde bile böyle klikler olabilir. Yani gruplaşmalar olabilir ama bu gruplaşmalar arasında denge çok mühimdir. Osmanlı tarihinde bir kere üç tane büyük sınıf diyelim biz buna, klik demeyelim, var. Bunlardan bir tanesi ilmiye sınıfı. Yani bugünkü din adamları, bugünkü adliye mensupları ve bugünkü akademisyenleri ihtiva ediyor. Geniş bir grup, güçlü bir grup, yani kuvvetli bir tesanüdü olan bir grup. İkinci grup seyfiye, bugünkü orduya tekabül ediyor. Askerler, seyf kılıç demektir. Üçüncüsü kalemiye, bürokratlar, yani vezirler efendim ve bürokrasi dairelerinde çalışanlar. Bunların hepsi çalıştıkları yerin şartlarından kaynaklanan bir güce sahip. İlmiye ellerindeki bilgi, bilgi bir güçtür biliyorsunuz. Ve bulundukları pozisyon itibariyle cemiyette güçlü bir yere sahip. Seyfiye elindeki kılıç dolayısıyla güce sahip. Bürokrasi ise devletin bütün sırlarına, işleyişine, mekanizmasına vakıf olduğu için
Kalemonda
bir güç var onlarda da. Bilgi, kalem ve kılıç, bu üçü bir güç. Saray bunların dışında kalıyor. Saray Osmanlı Devleti'nin idare edildiği zannedilir ama aslında Osmanlı Devleti'nde saltanat sürer padişahlar, hükümet etmezler bütün monarşilerde olduğu gibi. Sarayın en mühim vazifesi, vecibesi bu üç sınıf arasında denge kurmak. Bu bir saç ayağıdır. Bu saç ayağının eğer ayaklarından bir tanesinin en ufak bir dengesizliği bu saç ayağının devrilmesi neticesini doğurur. Saç ayağının devrilmesi sarayın üzerine oluyor. Yani devrildiği zaman sarayın üzerine devrilir. Altta kalan saray oluyor. Onun için saray her zaman bu dengeyi temin etmeye çalışmış. İşte Sultan II. Osman zamanında, Sultan II. Osman'ın başına gelen felaketlerde padişahın genç ve tecrübesiz olması ve başka bir takım zaafları sebebiyle bu dengeyi gözetemediğini ve bu sac ayağının feci bir şekilde sarayın üzerine devrildiğini görüyoruz. Sultan II. Osman, namı diğer Sultan Genç Osman, Sultan 1. Ahmet'in oğludur.
Dönem olarak
17. asır başıdır. 1603-1617 Sultan 1. Ahmet'in taht devridir. 14 yaşında tahta çıkmış, 14. padişah, 14 sene saltanattan sonra vefat etmiş. 28 yaşında. Padişahın vefatında iki tane taht namzedi var. 26 yaşındaki veya bir rivayette 23 yaşındaki kardeşi Mustafa ve oğlu 14 yaşındaki Osman, 13,5 yaşındaki Osman. Şimdi dinleyicilerimize garip gelebilir 13-14 yaşında ama o zamanlar insanların ömürleri çok kısa. Olgunlaşma yaşı da çok erken, kadında da erkekte de. Gerek maddi ama gerekse manevi olgunlaşma, yani kişilik olgunlaşması. Şartlar insanları bu hale sevk ediyor. Onun için 14 yaşında bir padişaha, zaten şimdi Sultan II. Osman'ın yaptıklarını anlatınca şaşacak insanlar yani. Hı-hı. 14 yaşında birisi bunları nasıl yapabilir, hayal nasıl düşünebilir, nasıl hayal eder, nasıl tatbikata sokmaya çalışmış. Bu burada Osmanlı tarihinde bir ilk yaşandı. O zamana kadar hep primogenitür usulü cariydi. Yani padişah ölünce tahta oğlu geçiyordu. Çünkü zaten kardeşi yoktu. Olsa da hiç kimse kardeşlerini tahta çıkarmıyordu. Oğlu geçiyordu ama bu sefer kardeşler tabii problem çıkarıyordu. Kardeş kavgaları falan filan. Sultan Fatih'in koyduğu bir anane var. Bir kaide var, hukuk kaidesi. Tahta çıkan kardeşlerini öldürebilir nizam-ı alem için. Ki taht iddiasında bulunmasın, iç savaş çıkmasın diye.
Ya kardeş kanı ya kardeş kavgası.
Kavgası olacak. Kavga mı? Kavgada çünkü binlerce insan ölüyor. Kardeş kanında bir kişi ölüyor. Acı reçeteyi kendileri içmişler. Sultan 1. Ahmet o zamana kadar cari olan anneneye uymadı ve kardeşi Mustafa'yı hayatta bıraktı. Bunun çeşitli sebepleri var. Daha önce bahsetmiştik. Şimdi Sultan Ahmet vefat edince beklenmedik bir şekilde 28 yaşında. O zamanın bürokratlarının ileri gelenlerinden Şeyhülislam Esad Efendi ile sadrazam tuttular. Padişahın oğlunu değil, herkesin beklediği gibi padişahın kardeşini tahta çıkardılar. Hatta bu tahta çıkma hadisesinde sultan padişahın hanımlarından Mahbeyker Sultan'ın da rolü olduğu söylenir. Çünkü padişahın büyük oğlu Osman, Mahbeyker Valide Sultan'ın oğlu değildi. Üvey oğluydu. Tahta çıkarsa kendi çocuklarını öldürür diye korktu kadın. Bazı tarihçilere göre Mahbeyker Sultan'ın da bu işte dahli vardır. Yani onun tahta çıkmamasında. Diyeceğiz niye? Kaynını idare edeceği, yani kaynını böyle bir şey yapmayacağını düşünüyor. Çünkü kaynını ve annesini az çok tanıyor. Mustafa'nın mental rahatsızlıkları olduğu ortaya çıktı Sultan Mustafa'nın. Birkaç ay sonra ve tahttan indirildi. Bundan da daha önce bahsetmiştik. Şimdi bu sefer oğlu Sultan Osman tahta çıktı. Tahta çıkarken neşrettiği bir cülüs fermanı var. Her padişah tahta çıktığı zaman demokratik hükümetlerin hani programı okunuyor ya mecliste. Bu biz bunları yapacağız diye. Öyle bir ferman neşreder. Bu ferman da bir nevi padişahın saltanat programıdır. Şunları yapacağım, şunlara ehemmiyet vereceğim. Orada diyor ki...
Ki çok da böyle hani habersiz tahta evet, çıkmış olmasına rağmen evet, eline demek hazır
evet,
bir...
Hazır, bekliyordu çünkü. Dedi ki babam vefat ettiği zaman kanunu kadime göre, yani anayasaya göre, anayasa yok yazılı anayasa ama anayasa gelenekleri var. Taht benim hakkım iken benden birkaç yaş yaşlı diye amcamı çıkarttılar diyor. Bu hukuka aykırıydı. Şimdi ben hakkım olan tahta çıkmış bulunuyorum diyor.
Hakkım yani, teslim edildi diyor.
Yani amcasının tahta çıkmasını haksız bir şey olarak görüyor. Bir kere bu mühimdir. Tahta çıktıktan sonra tabii Sultan Osman, Sultan Ahmet'in çocuklarının içinde müstesna bir yere sahip. Sultan Ahmet'in 3 oğlu tahta çıktı. Osman, Murat ve İbrahim. Bunlardan Osman ve Murat 17. asrın en büyük dünyada hükümdarlarındandır. Osmanlı tarihinin en deha sahibi hükümdarlarındandır. Yani ilk 10 padişah malum Kanuni Sultan Süleyman'a kadar peş peşe deha sahibi kabul edilir. Tarihçiler neyse Murat, Mehmet ve Ahmet'i o kadar deha sahibi görmezler. Ama Osman ve Murad'ı yani Sultan II. Osman ve Sultan 4. Murad'ı tıpkı Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim gibi deha sahibi görürler. Hatta tarihçiler der ki o zaman gelselerdi onlar da birer Fatih, onlar da birer Süleyman, onlar da bir Sultan Selim olurdu diyor tarihçiler. Şimdi Sultan Osman iyi bir tahsil görmüş. O kadar iyi bir tahsil görmüş ki Venedik elçilerinin raporuna bakarsak Latince biliyor, Yunanca biliyor, İtalyanca biliyor. Hatta bu dilleri o kitapları tercüme edecek kadar biliyor.
14 yaşında.
14 yaşında. Arapçası var, Farsçası zaten klasik biliyorsunuz Osmanlı marifinde bu var. Çok sportmen. Her silahı gayet iyi kullanıyor. İyi bir atıcı, ok atıcısı, iyi bir kılıç kullanan, yüzmeyi çok seviyor. Boğaz'da, Haliç'te denize giriyor, Boğaz'da çok yüzmüş. Çok iyi bir binici, ata binmeye de usta, atlara çok düşkün. Hatta Süslü Kır diye çok sevdiği bir atın ölümünde bir abide yaptırmış atını. Atını gömdürmüş, üzerine de burada padişahın çok sevdiği Süslü Kır isimli at yatıyor diye bir de abide diktirmiş. Yani Osmanlı padişahlarında at düşkünlüğü çok. Bu bir tarafa kalsın. Bunlar Osmanlı şehzadelerinin çoğunda az çok rastlanan hususiyetlerdir. Sultan Osman dünyanın değiştiğini anlıyor. Dünya nasıl değişti? Bir kere keşiflerle, coğrafi keşiflerle dünyanın dengesi değişti. Sosyal dengesi değişti.
Bilinen dünyanın dışına çıkıldı.
Ve siyasi dengesi değişti. Bilinen dünyanın dışına çıkıldı. Bu tabii ticaret yollarına tesir etti. Avrupa'nın sosyal yapısına tesir etti. Siyasi yapısına tesir etti. Avrupa'da yeni figürler ortaya çıktı. Ve Osmanlı Devleti bulunduğu halle yine dünyanın en güçlü devleti ama bu gelişmelerin tam manasıyla ayak uyduramayacağını hesapladı. Bu Sultan Osman'ın ne kadar büyük bir daha sahibi olduğunu gösteriyor. Şimdi bize mesela mekteplerde okutulur ya, Osmanlı Devleti geri kaldı, beceriksiz idareciler bunun farkına varmadılar. Öyle değil. Sultan II. Osman 1617 gibi çok erken bir tarihte. Yani hala Osmanlı Devleti'nin dünyanın süper gücü olduğu bir tarihte Osmanlı Devleti'nde bazı şeylerin iyi gitmediğini, bunun da doğrudan Osmanlıların suçu olmadığını, değişen dünya dengeleriyle alakası olduğunu, bunu çözmek için bir şeyler yapmak gerektiğini anlamıştı. Hı hı. Bunu kafasına koymuştu ve bunun için bazı plan ve projeler de bulundu. İşe yanlış bir yerden başladı. Kıyafetten başladı. O zamana kadar Osmanlı kıyafetleri ağır kıyafetler. İşte kaftanlar, efendim tünikler aşağıya dizlere kadar gelen entariler, büyük kavuklar. Bunlar seri hareketi engelliyor. O zamana kadar belki çok seri harekete ihtiyaç yoktu ama artık dünya o kadar hızlı değişmişti ki Sultan Osman seri hareket lazım geldiğini anlamıştı ve bir kıyafet reformu yaptı. Ata rahat inip binmeyi temin eden kısa tünikler, kısa kaftanlar, pantolona benzeyen şalvarlar ve çok daha hafif başlıklar getirdi. Buna abaza kesimi derler. Bu da çok şık bir kıyafettir. Yani Osmanlı tarihindeki birkaç kıyafet modasından biridir bu abaza kesimi. Fakat tabii mutaassıp kitlenin, bakın muhafazakar demiyorum. Çünkü muhafazakarlıkta biliyorsunuz iyi şeyler muhafaza edilir. Bir şey sırf eski diye muhafaza edilmez ama bir şey de sırf eski diye
korunmaz.
Yani işe yaramıyorsa. Onun için muhafazakarlığı suçlamamak lazım. Mutaassıp, yani bugünkü taassup, yani bağnazlık. Cemiyette her zaman böyle insanlar olur. Bunlar padişahı bundan dolayı bir kere tenkit etmeye başladılar. Halbuki bu sonra yapacağı bir şeydi. Ama bunu yapması bir kere başta ona karşı bir
halk, soru. Halk tarafından bir antipati oluştu.
Evet. Yani bu ne yapıyor yani? Bu ananeleri değiştiriyor.
Zamanı geldiğinde ihtiyaç duyacağı desteği baştan kaybetti.
İkincisi Osmanlı padişahları öteden beri saraylı kadınlarla evleniyor. Cariyelerle evleniyor. Malumunuz Osmanlı hukukunda bir hür kadınlarla evlilik var. Bu hür kadınlar, yani köle olmayan bir de kölelerle evlilik var. Hür kadınlarla evlilik soylularda daha ziyade siyasi sebeplerle oluyor. Beyliklerin kızlarıyla evleniyorlar, oraya kız veriyorlar. Böylece siyasi barışı temin etmeye çalışıyor. Ama artık Osmanlı Devleti'nin komşusu bir beylik kalmamış, Müslüman beylik kalmamış ve siyasi münasebet kuracağı bir Balkan devleti de kalmamış. Ve Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren artık sarayda biz hür kadınlarla evliliği pek fazla görmüyoruz. Cariyelerle evleniyorlar. Saraya alınmış, padişaha ve şehzadeye eş olmak için yetiştirilmiş kadınlarla evleniyorlar.
Ama sonra bunların hürriyetini kazandığı
tabii,
da var.
Tabii anne ki. Ölünce, kocası ölünce, çocuk doğurunca hürriyetini kavuşuyorlar. Sultan Osman bunu da değiştirmek istemiş. Hür kadınlarla evlenmeyi tercih etmiş. İki tane hür kadın, bir Pertev Paşa'nın kızıyla ve bir de Şeyhülislam Esat Efendi'nin kızıyla evlenmiş. İki hanımı var, ikisi de hür. Bu da şok meydana getirmiş. Yani şimdiye kadar hiçbir padişah halktan biriyle, neden halktan biriyle evlenmediğini dinleyicilerimiz az çok tahmin ederler. Yani bir nüfuz devlet otoritesinde, devlet idaresinde belli insanların
bir
nüfuzu
olması.
Bir akrabalık
oluşturmak istemiyor.
Evet, akrabalık oluşturmak istemiyor. Benim bacanağım eniştesi, padişahın eniştesi olsun istemiyor. Bir de saraylı hanımlar saray terbiyesini bilirler. Saray dışındaki bir insanın sarayda yaşaması, oraya adapte olması çok zordur. Bu da şok meydana getiriyor. Allah Allah, padişah nasıl olur da şimdiye kadar dedelerinin yaptığı evlilikleri yapmaz da halktan kişilerle evlenir.
Bir de onun için, yani o evlilik için bekleyen onca
kişi varken kişi. Bir de o var. Neden bunlar? Tarihçi Naima ki aslında liberal ve demokrat düşünceli bir tarihçidir. Osmanlı tarihçisi çok farklı. Yani icabında tarihini yazdığı idarecileri bile tenkit eden birisi diyor ki padişah hata etti. İşte bu yaptığı onun sonunu getirdi diyor. Çünkü birazdan da anlatacağız. Şeyhülislam'ın kızıyla yaptığı evlilik, projelerini hanımına anlatması, hanımının babasını anlatması, babasının askerleri anlatması bunların gizli kalmasını engelledi ve padişahın sonunu getirdi.
İşte sözünü ettiğimiz akrabalık ilişkisi
evet,
aslında değil mi?
Aynen cereyan etti. Yani aynen cereyan etti. Ondan sonra işte burası harika bir şey. Yani şaşılacak bir teşebbüs. Dedi ki ben Lehistan'ı fethedeyim. Şimdi Lehistan, Polonya, Polonyalılar Kazaklarla, Ukraynalılarla bir olup Karadeniz'i vuruyorlar, korsanlık yapıyorlar. Hem bunu engellemek, bu basit mikro maksat. Makro beklenti ise Lehistan'ı ele geçirip, fethedip Baltık Denizi'ne çıkıp orada bir donanma kurup Protestan Avrupa, yani Almanları, İskandinavları destekleyip Katolikleri kıskaç içine almak.
Yani yani aslında Fatih Sultan Mehmet Han'ı alttan yapmak istediğini kuzeyden.
Kanuni Sultan Süleyman'ın batıdan, yani Viyana'dan yapmak istediğini, bu da yukarıdan. Yani onları müttefik edinip İngiltere'de dahil olmak üzere daha yeni yeni ortaya çıkan bir devlet İngiltere, Danimarka var. Bunları Almanlar, bunları destek alıp destekliyor zaten. Osmanlılar öteden beri biliyorsunuz reform hareketini, protestanlık hareketini destekliyor siyasi sebeplerle. Katolik dünya o zaman Osmanlı Devleti'nin düşmanı. Onları kıskaç altına alıp, yani Fransa, İtalya ve Avusturya'yı Osmanlı Devleti'ni rahatlatmak. Bu, düşünmek bile bunu muazzam bir şey. Yani 14 yaşında, 15, 16 yaşında bir gencin böyle bir projeyi düşünmesi muazzam bir şey. Yani Sultan Osman'ın ne kadar ileri düşünceli olduğunu bu gösteriyor. Ve düşünmek yetmiyor. Bunu tatbikata sokmak istedi. Ve yani sefere çıktı. Şimdi tabii bunlar zor şeyler. Yani Lehistan'a geçecek, Baltık'ı fethedecek, arkası ne olacak, İstanbul ne olacak? Bundan memnun olan var, olmayan var. Biliyor etrafında nelerin olduğunu. Bazen de işte insan kader umiyel basar, kader hükmünü icra edince gözler kör oluyor derler. Bu çok enteresan
biraz
bir şey.
Özgüven zannediyorum.
Evet, aşırı
bir
özgüven.
Aşırı özgüven.
Ama bunların zor olduğunu biliyor. Hatta bir rivayette baş şehri Bursa'ya taşımayı düşünüyor. Yani İstanbul'un o entrikasından uzaklaşarak baş şehri Bursa'ya taşırsa arkasını emniyete alacağını düşünüyor. Padişah'ın bu hususta en büyük müşaviri hocası Ömer Efendi. Ömer Efendi'ye padişah çocukluğundan beri beraber olduğu için bir hayranlık duyuyor. Ömer Efendi çok padişah gibi çok heyecanlı, çok açık fikirleri olan bir kimse. Fakat tarihçiler diyor ki bu Ömer Efendi'nin telkini değil, padişahın düşüncesidir. Yani burada bazıları ya bunu padişah düşünemez, Ömer Efendi düşünmüştür diyorlar ama değil. Bu padişahın zihninden çıkıyor ama Ömer Efendi de padişaha destek veriyor. Bu devirde yine bir ilk yaşanmıştır. İlk defa bir Hacı-i Sultani, padişah hocası Şeyhülislam'ın önüne geçmiş. Osmanlı Devleti'nde ilmiyenin
sıralamada
en önünde Şeyhülislam var. Padişah Hacı-i Sultani'ye, yani hocasına o kadar kıymet vermiş ki bu Şeyhülislam'ın önüne geçmiş. Peki bu ne netice doğurmuş? İlmiyenin padişahtan yüz çevirmesi. Yani o zamanki geleneği sen nasıl değiştirir de kendi hocanı, yani şahsi şey tamam ama protokoldeki yerini öne aldı mı, İlmiye de kendisinden yüz çevirmiştir ki zamanla diğerleri de kendisinden yüz çevirecek. Şimdi tahta çıktığında İran'la harp devam ediyordu. Hemen İran sınırını şeye bağladı, sulh yaptı, güvenlik altına aldı ve Lehistan üzerine yürüdü. 100.000 kişilik bir orduyla Lehistan, Polonya üzerine yürüdü. Fakat sefer bir takım tatsızlıklarla başladı. Sadrazam Güzelce Ali Paşa vefat etti. Serdar olacak. Arkasından Güneş tutuldu. Şimdi eskiden basit insanlar bir işe başlamadan önce güneş tutulursa bu işin sonunun hayırlı gelmeyeceğini söylerlerdi. Nitekim öyle dediler. Padişahım bu iş uğursuz dediler.
Halbuki bir şey yapılabilirdi. Yani astrolojik olarak padişahlar da ama destek
ama
alıyorlar. Yani bunun halk üzerindeki etkisinden. Belki de önemsemedi.
Yapardı ama Sultan Osman böyle şeyler önemsemiyordu. İşte ciddiye almıyordu.
Özgüven.
Padişahım dediler bu uğursuz insanlar, boş verin böyle şeylere dedi. Yani şeyin halkın dedi, hurafeleriyle uğraşacak halimiz yok dedi. Ve Lehistan üzerine yürüdü. Lehistan'da Polonyalı, Alman, Kazak ve Macarlardan müteşekkil 100.000 kişilik bir ordu onu karşıladı. Bu orduyu biraz zorlukla da olsa yendi ve Polonya'nın anahtarı kapısı mesabesindeki Hotin Kalesi fethedildi. Yani padişah fetih yaptı. Fakat zaferin zor kazanıldığını görerek biraz da kışın yaklaşması üzerine orada kalmadı, geri döndü. Bir barış anlaşması yaptı. Meseleyi çözdü. Yani en azından büyük bir meseleyi çözdü. Bundan sonraya bıraktı. Yani ortalık biraz yatışsın. Ondan sonra biz bu işi çözeriz dedi. Şimdi bu sefere çıkmadan önce kendisinden bir yaş küçük bir kardeşi vardı. Osman'ın Şehzade Mehmet. Topkapı Sarayı'nda yaşıyordu. Padişah dedim ya kendisini emniyet altında hissetmiyordu. Ben sefere gidersem bunlar Mehmet'i tahta çıkarıp benim arkama oyarlar dedi.
Kendisi tahta çıktığında kardeşlerine...
Dokunmadı. Çok kardeşi vardı. 6 tane kardeşi dokunmadı. Fakat Mehmet'i idam ettirdi. Sefere çıkarken. Mehmet dedi ki, İlahi ağabey dedi, benim ömrümü kısa yaptın. Allah senin de ömrünü kısa yapsın. Beddua etti. Bu da çok enteresandı. Tarih kitaplarına geçmiş beddua bu. Talihsiz şehzadenin bu bedduası maalesef tutmuş. Sultan II. Osman'ın hem saltanatı hem ömrü çok kısa olmuştur.
Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Sohbetimiz devam ediyor. Sultan Genci Osman'ı konuşuyoruz. Lehistan'a, Polonya'ya seferini kış sebebiyle geri dönmesini ama gitmeden önce kardeşini idam ettirmesini, kardeşini öldürmesini konuştuk. Ve kardeşi Sultan Mehmet'in, Şehzade Mehmet'in bedduasından bahsettik. Beddua tutar mı diye döneyim sorayım önce.
Evet, tutmuş olmalı ki Sultan Osman'ın sonu bedbaht oldu, berbat oldu. Sadece bu değil, o sene boğaz dondu. O kadar şiddetli bir kış oldu ki boğaz dondu. Tarihte birkaç boğaz donma hadisesinden bir tanesi Sultan Osman zamanında yaşandı. Zaten sefere çıkarken Güzelce Ali Paşa vefat etti. Arkasından güneş tutuldu. Kardeşini idam ettirdi. Zaten kıyafet değiştirdi. Su ticariyelerle evlenmeyi terk etti. Bir de boğaz dondu. Malumunuz eskiden insanlar bir takım hadiseleri birilerine fatura etmeyi severler.
Niyet tutar gibi aslında bu biraz ama yani, çok da...
Evet, boğaz vaktiyle Kandilli Rasathanesi Müdürü Fatin Gökmen'i kim görse havadan şikayet edermiş. Yani Kandilli Rasathanesi Müdürü'nün suçu değil ki havaların ne olması. O da demiş ki yani burası İstanbul dermiş yani. Bir de sokakta bir deli gördükleri zaman veya anormal hareketli olan biri gördük. Mazhar Osman'a kızarlardı, akıl hastanesi başhekimi. Bunu niye görmedin de almadın diye falan.
Sanki sokak gibi,
sokak gezi. Dolaşacakmış gibi. Eskiden de böyle bir problem oldu mu, sosyal problem. İnsanlar bunu idarecilerden bilirdi. Pahalılık oldu tabii, kıtlık oldu ve bunu padişahtan bildiler. Ve halk da padişahtan yüzünü çevirdi. Şimdi padişah devletin başındaki belaları kaldırabilmek için o başta ordu olmak üzere devlet müesseselerine bazı ıslahatın yapılmasına kanaat getirmişti. Ve bu planını yerine getirebilmek için akıl almaz bir işe girişti. Fakat sanki başına gelecekleri biliyormuş gibi, bir kere çok iyi bir şairdi. Faris adıyla onun şiirleri var. Çok güzel bir divanı vardır. El yazması divanı. Yani bu yaşta çocuğun çok güzel bir divanı var. Millet Kütüphanesi'nde o divan. Yaşından umulmayacak kadar zarif, lirik şiirleri var. Mesela diyor, niyetim hizmet idi. Saltanatu devletime çalışır hasidü bedhah nekbetime. Yani ben memleketime hizmet etmek için uğraşıyorum ama hasit, yani hasit, haset edenler ve bedhah, kötülüğümü isteyenler benim kötülüğüme çalışıyor. Sanki anlamışçasına bunu, yani bu şiiri yazmış. Başka güzel şiirleri de var.
Tahmin de etmiştir tabii. Arkada konuşulanları, komploları, insanların neler düşündüğünü.
Anlamaması
yaptığını.
Mümkün değil tabii. Yani muazzam bir ruh dünyası var. Çok aşık-ı meftunu var sen gibi şirinin, Faris kulun ama Ferhat olmaya yaklaştı. Yani senin, sen öyle bir şirinsin, seni de çok seven var ama Ferhat, kendini Ferhat'a benzetiyor. Çok lirik şiirleri var. Fakat işte bu anlamış olsa bile gereken tedbiri almadı. Neden olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi Hotin seferinde askerin isteksizliğini, gayretsizliğini gördü. Veya daha doğrusu beklediği muvaffakiyeti elde edememesini ordunun gayretsizliğine bağladı. Hemen döner dönmez bir sayım yaptırdı. Baktı ki çok kişi ölmüş, maaş alıyor, orduda gözüküyor ama orduda yok. Hemen bunların kayıtlarını sildirdi, maaş defterlerini sildirdi. Tabii bu para hazineye döndü ama bu parayı alanlar, yani onların adından parayı alanlar...
Bundan memnun olmadılar
tabii ki. Orduda böyle bir demek ki çete var. Ve bunları ortaya çıkarttı, bazılarını cezalandırdı. Ve dedi ki orduyu ıslah etmek lazım. Çünkü ordu hem bizim emniyetimizi temin eden bir müessese hem de işte problem çıkaran bir yer. Orduyu ıslah etmek. Ne yapayım? Dedi ki hacca gideyim. Hac dönüşü Suriye, Irak, Anadolu gibi Türk nüfusun çok yaşadığı yerlerden asker toplayayım. Hani bunlar yarı göçebe yaşadıkları için askerliğe elverişlidir.
Benim arkamdan gelsinler.
Evet, arkamdan gelsin. Yani aileleri memlekette olduğu için bunlar problem çıkarmazlar. Hani hepsi İstanbul'da olsa ayrı problem var. Uzaktalar. Bir ordu kurayım dedi. Bu Osmanlı tarihinde nadir görülmüş bir hadise. Yani padişah hacca gidecek hiç olmamış o zamana kadar. Çünkü hac padişahlara farz değildir. İkincisi gidecek Anadolu'da bir ordu kuracak. Yani düşün, Orhan Gazi'den beri devam eden bir ordu ananesi var. Bu böyle bir şey kolay.
Yani devşirmeler var ama.
Vakitleri var ama bunlara rağmen padişah yeniden bir ordu kurmaya teşebbüs etti. İşte bunu hanımına anlattı. Hanımı babasına anlattı. Babası geldi. Dedi ki padişahım bizim kız böyle böyle bir şey anlattı. Sen bu işten vazgeç. Çünkü padişahlara hac farz değildir. Bu da senin başına iş olur dedi. İş açar dedi. Padişah kayınpederine bu sözü üzerine babasının şeyhi olan Üsküdarlı Aziz Mahmut Hüdayiye projesini anlattı. O da aynısını söyledi. Dedi ki padişahlara hac farz değildir. Senin oraya gitmen gelmen senin için hayırlı olmayacak. Lütfen bu işten vazgeç. Otur oturduğun yerde zamana bırak işleri dedi. Ancak hocası Ömer Efendi padişaha devamlı bu hususta teşvik ediyordu. Haber duyuldu bütün İstanbul'a yayıldı. Padişah
hacca gidecek, dönüşte orduyla gelecek.
Üsküdar'a geçti, otağını oraya kurdu. Tam o gün askerler ayaklandı. Şimdi padişah bir rüya görmüştü bu tarihte. Rüyasında ki tarih kitaplarına geçmiş bir rüyadır bu. Üstünde zırhı Kur'an-ı Kerim okurken Peygamber Efendimiz teşrif ediyor. Elinden Kur'an-ı Kerim'i alıyor. Sırtından zırhı çıkarıyor ve Sultan II. Osman'a bir tokat aşk ediyor. Sultan Osman padişahın ayaklarına kapanıyor. Yani tokadın üzerine. Fakat Peygamber Efendimiz arkasını dönüp yürüyüp gidiyor. Çok meşhur bir rüyadır. Bu rüyayı hocası Ömer Efendi'ye anlattı. Hocası Ömer Efendi dedi ki padişahım gam çekmeyin dedi. Bazı zorluklar olacak ama sonunda Peygamber Efendimiz'in ayağına yüz sürebileceksiniz diye tefsir etti. Aziz Mahmut Hüdayi'ye sordu. Aziz Mahmut Hüdayi dedi ki sakın ha vazgeç bu işten. Yani bu rüya senin sonunun iyi olmadığını gösteriyor. Yani Peygamberimiz razı değil seni bu işin. Elinden Kur'an-ı Kerim alıyor. Yani hacca git benden vazgeç. Zırhını çıkarıyor. Bu askeri teşebbüsten vazgeç. Ondan sonra bir tokat vuruyor ki bu iyi bir şey. Peygamberin tokat vurması bir ikazdır.
Evet.
Yere kapanıyor ve arkasını yürüyüp gidiyor. Yani sana peygamberin inayeti yok. Fakat dinlemiyor. Hemen kurbanlar kesip fakirlere dağıtıyor. İstanbul'daki evliya türbelerini ziyaret ediyor. Allah'tan affedilmesi için duada bulunuyor ve sefere çıkıyor. İşte şeyin oraya otağını kurduğu an İstanbul'da askerler ayaklandılar. O gün akşam padişah işin vahametini anladı ve hacca gitmekten vazgeçtiğini ilan etti. Fakat askerler dedi ki hocanı azledeceksin. Bütün bu işlerin müsebbibi o. Aslında padişah ama padişaha sen kendini azlet, istifa et demek o zaman adet olmadığı için bir günah keçisi lazımdı. O da padişahın hocasıydı. Padişah hocasından vazgeçmedi. Vazgeçmeyince isyan büyüdü.
Halbuki görevden alsa.
Evet, işte büyük yanlışlık. Evet. Büyük yanlışlık.
Yani en azından toplumun o anki baskısını
evet, bunu yapmadı.
Azaltmak için.
Kendinden çok emin, çok gururlu. İşte gençliğin getirdiği bir tecrübesizlik bu. Arkasından isyan büyüdü. Ayak divanı kuruldu. Osmanlı'da bir divanı Humayun var. Normal vezirlerle yapılan. Bir de ayak divanı var. Ayak divanı çok enteresan bir şeydir. Padişah ayakta durduğu için buna ayak divanı denir. Padişahın huzuruna gelir şikayeti olanlar, daha ziyade isyancılar veya hoşnutsuzluğu olanlar. Padişah onları dinler. Bu da enteresan bir şeydir bu. Yani hemen icabına bakmaz. Nedir dertleri? Hı-hı. Belki makul bir şeydir. Hı-hı. Padişah bunları dinledi. Bunlar bu sefer dediler ki... daha doğrusu ulemayı gönderdiler padişaha. Ulema gitti de padişah taleplerimiz 6 kişinin idamını istiyoruz dediler. Bu işi müsebbibi olan 6 kişi var. Padişah bu istidayı kendisine getiren ulemayı hapsettirdi. O 6 kişiyi idam etmek şöyle dursun. Sizin ne haddinize bana böyle bir şey getirmek? Böyle bir talepte gelmek. Hmm. İşte o gün padişahın yıldızının söndüğü gündür. Askerler bunun üzerine fevkalade kızdılar. Saray kapıları kapalı olduğu halde iplerle sarayın içine girdiler. Ve padişahın acıyıp da öldürtmediği amcası Sultan Mustafa'yı tekrar tahta oturttular. Yani mental rahatsızlığı sebebiyle tahttan indirilmiş ve Osman'ın yersiz merhameti sebebiyle hayatta kalmış olan bir padişah. Yani tahmin etmedi o. Hmm. Sultan Osman onu tekrar tahta çıkardılar. Bu sefer padişah dedi ki o da bir şey mi? Binerim teknelere, giderim Mudanya'ya, oradan Bursa'ya. Bunların icabından gelirim. Sahile indi, o zaman şimdiki bir sirkeci karı yok. Baktı ki bütün teknelere isyancılar el koymuş. Hmm. Film gibi.
Kurgulanmış yani aslında. Kurgulanmış her şey.
Saraya döndü. Baktı ki tek başına. Hiç kimse yok. Sadrazam Vezir Ohrili dedi ki Ohrili Mehmet Paşa'ya dedi ki ben ne yapayım dedi. Bana ne tavsiye edersin? Bu aptalca bir tavsiyede bulundu. Ohrili Hüseyin Paşa dedi ki padişahım siz dedi askere iltica edin.
Ne demek bu?
Yani ona sığının. Hmm. Deyin ki ben bir hata ettim. Nasihat edin onlara. Onlar bu isyandan vazgeçerler. Tekrar sizi tahta çıkarırlar. Siz de hani en azından onlara samimiyetinizi ikna edersiniz. O zamana kadar kimseyi dinlemeyen padişah çaresizlikten ve tecrübesizlikten Ohrili'yi dinledi ve Yeniçeri kışlasına sığındı. Ve askerlere dedi ki
düşmanın eline yani.
Düşmanın eline dedi ki bakın dedi ben bir hata ettim. Ben bundan vazgeçiyorum. Ama siz de hata ettiniz. Gelin bu işten vazgeçin dediler. İsyan büyüdü. Yani kulak asan.
Ne yapması uygundu mesela o ne yapabilirdi?
İşte baştan kaçırdı. Yani hocasını azletmesi, her şeyden vazgeçtim küçükken. Demesi, küçük bir tavizle bu işi çözebilirdi. İş bu raddeye geldikten sonra ne yapabilirdi? Hı-hı. Ne yapabilirdi? Herkesi bir şekilde küstürmüş. Yanından uzaklaştırmış. Şunu yapabilirdi. Ulemadan ve yüksek rütbeli devlet adamlarından çağırıp ve saray zabitlerini çağırıp onları ikna edip onların askeri ikna etmesini bekleyebilirdi kendisi gitmek yerine. Bu bir hatadır.
Yani hapse attırdığı kişileri tekrar çıkartıp tekrar onları dinleyip
tamam ben vazgeçiyorum. İşte ama Osmanlı padişahını alttan alma şeyi fazla yok. Fazla yok. Şimdi Yeniçeri ağası araya girdi. Dedi ki yani bak padişah dedi kapınıza gelmiş. Gelin isyanı bırakın. Yeniçeri ağasını orada linç ettiler. Yeniçeri ağasının linç edilmesi işin büyüklüğünü gösteriyordu. Yeniçeriler padişahı öldürmek istemiyorlardı. Onu tahttan indirip saraya kapatacaklardı. Ve böylece bir tehlikeden kurtulmuş olacaklardı. Fakat hayatta kalırsa veya tekrar tahta çıkarsa kendilerini affetmeyeceğini bildikleri için Kara Davut Paşa adında birisinin tavsiyesiyle Yeniçeriler o zamana kadar hiçbir Osmanlı dava görülmemiş bir muameleyle Sultan II. Osman'ı işkencelerle Yedikule'ye götürdüler. Yedikule'de işkencelerle öldürdüler. Bu hadisenin en acı tarafı budur. Bir padişahın hem tahttan indirilmesi hem aşağılanarak, hakaret edilerek dövüştü onlarla yani mücadele etti. Etkenli
mücadele.
Mücadele etti ve öldürdüler. Padişah öldürüldü ve yerine Sultan Birinci Mustafa geçirdi. Sultan Birinci Mustafa bir sene kadar başta kaldıktan sonra tahttan indirdi. Yine Sultan Dördüncü Murat geçti. Genç Osman'ın kardeşi. Yani. Sultan Dördüncü Murat önce abisinin katillerinden tek tek intikam aldı. Hepsini ortadan kaldırdı. Hatta Sultan II. Osman'ı öldüren Yeniçeri ortasını yani bölüğünü 65. bölüğü tamamen kaldırdı. Yani 65. bölük yok. 64'ten 66'ya geçiyor. Hatta ulüfe dağıtılırken, maaş dağıtılırken 65. bölük diye bağırırlardı. Biraz bekledikten sonra yok derlerdi. Herkes birazdan yok olsun diye bağırırdı. Yeniçeri Ocağı'nın sonuna kadar bu adet devam etti. Askerler insan içine çıkamadılar. Yani halk, sadece halkta değil, Avrupa'ya kadar Sultan Osman'ın öldürülmesi çok muazzam bir teessür doğurdu. Onunla alakalı piyesler yazılmıştır Avrupa'da. Şiirler yazılmıştır. Yani insanlar buna fevkalade üzüldüler. Ama Sultan 4. Murat ağabeyinin yolunda devam etti. Onun düştüğü hatalara düşmemeye çalıştı. Ama tarihte hiçbir zaman Genç Osman ayarında bir inkılapçı, ıslahçı gelmemiştir. Sultan 2. Mahmud'a kadar, yani radikal evet. manada gelmemiştir. Gururu birinci kusur. İkincisi, hazineyi koruyacağım diye dillere destan cimriliği. Halbuki biliyorsunuz padişahların ihsan etmesi lazım etmek için. Disiplinini temin edeceğim diye aşırı sert davranması herkesi karşısına almıştır. Gençlik, tecrübesizlik bunda amil olmuştur. Eğer aklı başında danışmanları olsaydı veya gençliği, tecrübesizliğini bu şekilde aşabilseydi önünde hiç kimse duramazdı. Nitekim kendisini anlatanlar hep çok övmektedir. Yani tarihçiler kendisini çok övmektedir. Kerbela faciasını anlatır gibi şeyler var, mersiyeler var. Halk şairlerinin, divan şairlerinin Sultan II. Osman'ı anlatan muazzam şiirleri vardır. Ama ne yapacaksınız ki? İşte bir padişahın başarılı olması için, muvaffak olması için sadece çok kabiliyetli olması,
Hayal gücünün çok yüksek olması
yetmiyor. Çok iyi müşavirlerinin olması lazım.
Hayatta başarı böyle bir şey böyle değil mi? Yani şey, çok yetenekli gençler bakıyorsunuz iyi yönlendirilmediği için bireysel olarak.
Evet, maalesef.
Kendi potansiyellerini gerçekleştiremiyor.
Ziyan oluyor. Hatta kendi zararına oluyor yaptıkları. Evet. İşte bunu biz Sultan II. Osman'da görüyoruz. Yani tecrübesizliği ve gençliği ve bir takım şahsi zaafları anlattığım yanında iyi müşavirlerin olmamasıyla tarihte çok çok acı, çok hazin bir yere yer işgal eder. Eğer Sultan II. Osman böyle olmasaydı ve muvaffak olsaydı, Osmanlı tarihinin çehresinin değişeceği muhakkaktı. Yani tarihin bambaşka seyredeceği muhakkaktı. Sultan Osman'ın yapmak istedikleri bir kere duraklamış. Araya başka bir şey girmiş. Sonra Sultan 4. Murat 12 yaşında tahta çıktı. Olgunlaşana kadar bekledi. Biliyorsunuz bazı şeylerde ara işi soğutuyor. Ve ondan önce yapılanlar bir şeye yaramıyor. Evet. Yani hamuru bekletirseniz donuyor. Evet. Binayı yani bekletirseniz...
Duvar yapıyorsanız harcın soğumadan...
Soğumadan devam etmeniz lazım. Bu da öyle. Sultan 4. Murat yeniden başladı. Ömrü vefa etmedi. Araya girdiler. Onun için Osmanlı Devleti Sultan 2. Osman'ın başına gelenlerden çok büyük bir zarar görmüştür. Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.